Ayrım 19. Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 214. Kesinlikle öyle olacak dedi Valerian. Gece gözlerinde bir tehdit havası vardı. Karımı bu işin dışında bırak. Ona yeteri kadar zararın dokundu zaten. Valerian'ın zihninin gerilerinde bir yerde 100 Fransız süvarisi at üstünde tepelerde dolaşıyordu. Kılıçları kınlarındaydı, apoletleri güneşte parlıyordu. Sırtları dik, omuzları gergindi. Napolyon'un yasalarına sığınmışlardı, tetikte ama dingindiler. Oğlun zihninin gerilerinde bir yerde de 100 tane nalsız ata binen 100 kara derili adam tepelerin arasından çırılçıplak, kör gözlerle geçiyorlardı. Yüzyıllardır bunu yapmışlardı. Yağmur ormanını, yağmur ormanı olduğu zamandan tanıyorlardı. Irmağın nereden başladığını, ağaç köklerinin nerede toprağın üstünde kıvrıldığını biliyorlardı. Ada hakkında bilinecek ne varsa biliyorlardı ama adayı görmemişlerdi bile. Tanımadıkları sularda kör gözleriyle yüzmüşlerdi ama hala oradaydılar. Beyaz adamın evinin arkasındaki tepelerde şaka olsun diye birbirleriyle yarışıyorlardı. Oğul ellerini çenesinin önünde kavuşturdu. Çayır gözlerini karşısındaki para üstündeki kafanın dingin gece gözlerine dikti. Ne zararım dokunmuş olursa olsun dedi. Oğul ne olup bittiğini öğrenmek için masadan kalkmanızı gerektirecek kadar değilmiş. Bu evden çıkıp gideceksin dedi Valerian şimdi. Ben öyle düşünmüyorum dedi oğul. Margaret elini kaldırdı. Valerian'ın omzuna dokundu. Tamam Valerian. Bırak da. Tamam değil. Burası kimin evi? Elmalar bizde kaldı dedi Margaret. Oli balını onlarla yaptım. Sesi zayıftı. Belki herkes o. Ben öyle düşünmüyorumu duymamış gibi yapsaydı o cümle silinip giderdi. Ama silinmedi. Bir kilidin içinde dönen anahtar gibi çatırdadı. Önemli olan o değil. Ne öyleyse söylesene. Şimdi Noel. Bu insanlar beni sorguya çekiyorlar. Sanki sorguya çekilebilirmişim gibi. Jadin, Valerian dedi. Ondin incinmişti. Hepsi bu. Neden incinmişti efendim? Evimden bir çift hırsızı kovaladım diye mi? Hayır. Ona bundan söz etmedin diye. Ne olmuş? Zaten nefret ettiği iki kişinin iyiliğini çekil almak yüzünden bir aşçıya borçlu mu çıkacağım? Anlamıyorum. Ondin bu tartışmayı izlerken gözleri parlıyordu. Margaret'in kendisinin hakkını koruması onu sıkmıştı. Bütün bu tatsızlığa Margaret neden olmuştu. Şimdi de tartışmanın kaynağı Ondin'miş gibi yapıyordu. Ben bir aşçı olabilirim Bay Street ama bir insanım da. Bay Street dedi Sidney. Sizin karınız sizin için ne kadar önemliyse benim karım da benim için öyledir. Ona da aynı saygının gösterilmesi gerekir. Daha fazlası dedi Ondin. Bana daha fazla saygı gösterilmesi gerekir. Onun pisliğini temizleyen benim. Ondin, Sidney ile Valerian aynı anda bağırmışlardı. Bu olanaksız diye bağırıyordu Valerian. Söylerim dedi Ondin. Üstüme gelmeyin, söylerim. Nanadin, kendine hakim ol. Jadin kalkmak istercesine iskemlesini geriye itti. Söylerim, o benim mutfağıma burnunu sokmak, turtalarla oynamak istiyor, kovulan benim yardımcım oluyor. Senin mutfağın mı, senin yardımcın mı? Valerian çok şaşırmıştı. Evet, benim mutfağım ve evet, benim yardımcım. Benim değilse kimin? Sen aklını kaçırıyorsun diye bağırdı Valerian. Ondin öfkeden kuduruyordu. Hayatında ilk kez su kaynatmaya çalışıyor ve ben suratıma tokat yiyorum. O kaltağı benim mutfağımdan uzak tutun. Oraya girecek biri değil o. Ne aşçı o ne de anne. Valerian ayağa kalktı. Bu odadan çıkıp gitmezsen ben... İkinci kez birini kovuyordu. İkinci kez söylediği yapılmıyordu. Ne? Ne yaparsınız? Çık dedi Valerian. Çıkartın bakalım dedi Ondin. Artık burada çalışmıyorsun dedi Valerian. Ah öyle mi? Sizi kim besleyecek? O mu? Parmağıyla masanın öteki ucundaki Margaret'i gösteriyordu. Bir haftaya kalmaz ölürsünüz. Şansınız varsa ölürsünüz. Ondan kurtulursunuz. Margaret bardağını fırlattı. Evian masa örtüsünün üzerine sıçradı. Birkaç damlası da Ondin'in şifon giysisine geldi. Masadakiler iskemlelerinden fırlarlarken Ondin zirkon taşlı ayakkabılarını ayağından attı, masanın çevresinden dolaştı, tüm öfkesini hedefi olan kadına doğru koştu. Küfürleşmelerden bıkıp su bardağını masanın üstüne fırlatana kadar sinirlerine hakim olmuş olan gerçek hedef ''Bana yaklaşma!'' diye haykırdı. Ama Ondin onu dinlemedi, elinin tersini Margaret'in suratına yapıştırdı. Limanı arayın diye bağırdı Valerian ama bu kez de emrini yerine getiren çıkmadı. Aptalca bir oyun oynamıştı, sonunda da iş çığırından çıkmıştı. Margaret alev alev yanan yanağını tuttu, sonra da tepesi kırmızı bir geyser gibi iskemlesinden fırladı. Ondin'in saç örgülerini yakaladı, başını masaya doğru çekti, kadının yumruklarını beline yemeseydi onun başını masaya çarpacaktı. Onları Jadin'le oğul ayırabildiler. Sidney titriyor, ulu tanrım diyordu. Valerian titriyor ama bir şey söylemiyordu. Gece gözleri öfkeden gün doğumuna benzemişti. Oğlun sıkı sıkı tuttuğu Ondine, seni küçük ucube, seni çocuk katili, seni gördüm, o elmalı pasta bokunun ne için olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun diye deli gibi bağırıyordu. Jadin, Margaret'i zapt etmekte güçlük çekiyordu. Kadın, kes sesini, seni zenci parçası, seni zenci kahpesi, kapa o koca çeneni, seni öldüreceğim diye haykırıyordu. Sen onu kestin, bebeğini doğradın, kanattın, eğlence olsun diye yaptın, onu bağırttın, seni çılgın ucube. Evet, yaptı diyen Ondine ötekilere döndü, hala bağırıyordu. Poposuna iğne batırdı, onu sigarayla yaktı. Evet, yaptı bunu, onu gördüm, onun küçücük poposunu gördüm. Bu kadın onu yaktı. Valerian masanın kenarına sanki dünyanın kenarıymış gibi tutunuyordu. Yüzü bembeyaz kesilmişti, konuştuğunda sesi çatlak çıktı. Yaktı mı? Kimi? Oğlunuzu, değerli Michael'ınızı, daha bebekken, mini minicik bir bebekken. Ondine ağlamaya başladı. Ben onu kucağıma alıp okşardım. Öyle korkardı ki, hıçkırıklığından sesi güç duyulur olmuştu. Hep korkardı. Annesinin yapmamasını isterdi. Yapmamasını çok isterdi. O da her seferinde biraz ara verir ama sonra çocuğu kıvrılmış yan yatarken bulurdum. Gözleri ileriye dikili olurdu. Bir süre sonra artık ağlamaz oldu. Şimdi de eve gelmesini istiyor. Noel ve elmalı pasta için. O küçük çocuğun canını öyle acıtırdı ki çocuk ağlayamazdı bile. Ondine çöküp kaldı, sustu. Sidney ona sarıldı. Oğul kadının kollarını bıraktı. Gözlerinden akan yaşları ellerinin tersine ya avuçlarına silmesin diye ona bir peçete verdi. Sidney karısını aldı, yalın ayak masadan uzaklaştırdı. Ondine'in taça benzeyen saç örgüleri boynuza dönmüştü. Margaret bir sütun gibi sessiz ve dimdikti. Gözleri yaş doluydu ama güzel yüzü dingindi. Ondine birinci mutfağa, oradan da merdivenden inerek elden düşme eşyalarla dolu evine varana kadar bütün yol boyunca çığlıkları duyuldu. Evet benim mutfağım. Bu evin kadını benim, başkası değil. Tanrı tanığımdır ki bu evin başka kadını yok bu evin. Dingin ve sevimli Margaret gözlerini ileriye dikmişti. Kimseye bakmıyordu. Ben oğlumu her zaman sevdim dedi. Ben National Enquirer'daki kadınlar gibi değilim. Çok kötü bir şeydi bu. Çok kötü dedi Jadin. Merdiveni çıkarlarken oğlun elini tutmuştu. Yemek odasında kalmanın, hatta ayrılmak için izin istemenin hiç anlamı yoktu. Valerian Margaret'e bakıyor, Margaret ise kimseye bakamıyordu. Bu yüzden Ondine'le Sidney'i gider gitmez o ikisi de oradan ayrıldılar. Jadin aklının karıştığını kendi kendine itiraf etmiyordu. Ancak oğlun elinde duran parmakların uçları buz gibiydi. Biraz insan sıcaklığına, saf birinin yanında olmaya, biriyle birlikte olmaya gereksinim duyuyordu. Bu yüzden hiç düşünmeden oğlun elini tuttu ve çok kötü bir şeydi bu dedi. Evet dedi adam. Neler oldu? Hepimiz aklımızı kaçırdık. Doğru olduğuna inanıyor musun Nanedin'in söylediklerine? Böyle bir şey uydurmaz o. Jadin'in yatak odasının kapısına varmışlardı. İçeri girdiler. Hala el eleydiler. Odanın ortasına gelince Jadin durdu, adamın elini bıraktı, ona döndü. Parmaklarını dudaklarının önünde birbirine bastırdı. Çok kötü dedi, kaşlarını çatarak gözleri yere dikilmişti. Artık bunu düşünme, geçti. Jadin başını onun göğsüne yasladı, geçmedi. Kesinlikle kovulurlar. Yarın korkunç bir gün olacak. Tanrım, yarın nasıl uyanıp da yüz yüze geleceğim bununla? Hiç uyuyamayacağım, belki aşağı inip ona baksam iyi olur. Ondine mi? Evet, onu Sidney'le yalnız bırak. Şimdi onları rahatsız etmemelisin. Herkese böyle neler olduğunu bulabilmeyi çok isterdim. Oğul kolunu kızın omzuna doladı. Kollarının arasında kız tıpkı bir kuş gibiydi. Bunun anlamı ne? Jadin gözlerini kapadı. Anlamı şu dedi oğul. Kızın saçlarının içine konuşuyordu. Beyazlarla siyahlar oturup birlikte yemek yememeliler. Ah oğul. Jadin başını kaldırıp ona baktı. Hafifçe gülümsedi. Söylediğim doğru dedi oğul. Ara sıra birlikte çalışmalılar ama birlikte yememeliler, birlikte yaşamamalılar ve yatmamalılar. Bu kişisel şeylerin hiçbirini hayatlarında yapmamalılar. Kız başını yine adamın göğsüne yasladı. Şimdi ne yapacağız? Uyuyacağız dedi oğul. Ben uyuyamam, çok çirkin. Yüzlerini gördün mü? Oğul kızın yanağını öptü, boynunu iyice aşağı eğmişti. Doğru, öyle değil mi? Michael'ı iğne batırmış. Ondin bunu biliyormuş. Bunca zaman kimseye bir şey söylememiş. Neden kimseye anlatmamış? Sanırım iyi bir hizmetçi olduğu için ya da belki de işini yitirmek istememiştir. Kızın öteki yanağını öptü. Margaret'ten neden öyle nefret ettiğini hep merak ederdim. Her fırsatta onu yaralardı. Uyu dedi adam. Kızın göz kapaklarını öptü. Uykuya gereksinimin var senin. Benimle uyur musun diye sordu kız. Uyurum dedi adam. Gerçekten uyumaktan söz ediyorum. Başka bir şey yapacak halde değilim. Uyurum. Emin misin? Çok korkunçtu. Oh, korkunç. Bunu düşünmek istemiyorum. Ama düşüneceğim. Bunu da yalnız başıma yapmak istemiyorum. Biliyorum. Yanında kalacağım. Sen uyursun. Ben de seni seyrederim. Jadin geri çekildi. Ah, lanet olsun. Yapamazsın. Bir şeylere kalkışırsın. Benimse içimden gelmiyor. Gevşe. Hayal kurmayı bırak. Bu gece yanında biri olsun istiyorsun. Bu biri ben olacağım. İşleri karıştırma. Bir şey yapmaya kalkışırsan seni dışarı atarım. Tamam. Üstündekileri çıkar ve yatağa gir. Jadin kollarını arkasına götürdü. Giysisinin fermuarının üst tarafını açtı. Oğul elini kızın arkasına götürdü. Fermuarı aşağı kadar çekti. Jadin giysisini çıkardı. Yatağın üstüne oturdu. Saçmalık yok oğul. Çok ciddiyim. Sesi zayıf ve yorgun çıkıyordu. Ben de öyleyim dedi adam. Gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Jadin yatağın üstüne oturmuş onu izliyordu. Sonra ilk kez olmak üzere adamın iri elleri çarptı gözüne. Bir eli iki el büyüklüğündeydi. Parmaklarını ayırdığı zaman ta nereden nereye ulaşıyordu. Adamın ellerini ilk fark edişi Sidney'in silahının önünde elleri başının üstünde yürürken olmuştu. Bu yüzden onları doğru düz görmüş sayılmazdı. İkinci kez görmesi deniz kıyısında ayağının altına parmağıyla dokunduğu zaman olmuştu. O zaman da adamın eline bakmamış, yalnızca tabanındaki parmağın dokunuşunu hissetmişti. Şimdi ise o kocaman ellere bakmamak, içine oturabileceği kadar büyük olan o elleri görmemek gelmiyordu elinden. İnsanın kafasını tümüyle kavrayacak kadar büyüktü o eller. Belki de kendini tümüyle içine yerleştirebileceği kadar büyüktüler. Umarım ciddisindir dedi kız. Külotunu çıkarmadan örtülerin altına girdi. Oğul çırılçıplak soyundu. Cinsel arzusunun kabarıp kabarmadığını anlamak için Jadin adama bir göz attı. Şu haline bak dedi ona. Şimdi beni rahatsız edeceksin. Bense yalnızca dinlenmek istiyorum. Sus dedi adam. Seni rahatsız etmeyeceğim. Bunu denetleyemem ama seni rahatsız edip etmeyeceğimi denetleyebilirim. Yatağa gitti. Kızın yanına yattı. Örtülerinin yarısını üstüne çekersen ben nasıl uyuyacağım? Kafanı takma. Tamam, takmam. Çizgi romanlardaki tipler gibi konuştun. Sus. Jadin önce yüzüstü yattı, sonra yan tarafına döndü, sırtını adama çevirmişti. Bir sessizlik oldu. Adamın soluk alıp verişini duymaya çalıştı ama duyamadı. Sonra, gemiden kaçtığından beri kimseyle yattın mı? Dedi. Evet. Yattın mı? Başını kaldırdı. Kiminle, yani nerede? Kasabada. Aha. Başını yeniden yastığa bıraktı. Kimdi? Adını anımsamıyorum. Şu erkekler. Neden anımsayamıyorsun adını? Kalfa sana onun adını söylemedi mi? Gideon mı? Gideon. Seni onunla tanıştırmadı mı? Uyusana Jadin. Uyuyamıyorum. Yorgunum ama uykum yok. Sinirlisin. Rahatla biraz. Beni rahatsız etmeyecek misin? Güreşmek istemiyorum. Seni rahatsız etmeyeceğim. Sen uyurken burada kalacağım. Tıpkı söylediğim gibi. Düzleşecek halde değilim. Düzleşecek hali olmayan birine göre oldukça çok lafını ediyorsun bu işin. Ne olacağını biliyorum ben. Uykuya dalacağım, sonra da kalçalarıma soğuk bir şeyin değdiğini hissedeceğim. Kalçana soğuk bir şey değmeyecek. Düzleşmek istemiyorum, hepsi bu. Ben senden bunu istemedim, öyle değil mi? Sevişmek isteseydim sana söylerdim. Ben sevişmek demedim, ben ne dediğini biliyorum. O sözcüğü ağzına almamdan hoşlanmıyorsun değil mi? Erkekler, haydi uyu. Senden başka düzüşmekten ya da sevişmekten söz eden yok. Kabul et, düzüşmek dememden hoşlanmıyorsun. Hayır, ikiyüzlü. Oğul bu konuşmayı 2 milyon kez yapmış olmalıyım diye düşündü. Bu dans hiç değişmiyordu. Ama parayla yapınca işin içine cilveleşme girmeyince durum değişiyordu. Para karşılığı olmayınca hep tatsız bir şeyler oluyordu. Ayrıca böyle bir konuşmayı onsuz yaşayamayacağı bu vizon gözlü, sünger renkli kızla yapıyor olması da canını sıkmıştı. Ya uykuya dalsın bu kız, ya beni dışarı atsın, ya da üstüme atlasın diye dua etti. Dinle beni dedi sonra. Ben ikiyüzlü değilim. Adına ne dersen de onu yapmayacağım. Peki sen ne diyorsun onun adına? Jadin sırt üstü döndü. Hiçbir şey demiyorum. Onun için bir dilim yok. Neden yok? Yok işte, sevişmek de değil, düdüşmek de. Sevişmek değilse beni sevmiyorsun demektir. Deniz kıyısındayken sevdiğini söylemiştin. Öyle söyledim, çünkü başka nasıl söylenir bilmiyorum. Başka bir yol bilseydim onu kullanırdım. Sana yapmak istediğim şey o değil. Bana ne yapmak istiyorsun? Yani o dili bilseydin ne yapmak isterdin? Gözlerini kapatmanı isterdim dedi adam. Başka bir şey söylemeyince Jadin dirseklerinin üzerinde doğruldu. Hepsi bu mu? Sonra sana ne gördüğünü sorardım. Jadin yeniden uzandı. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Karanlığı bile mi? Ah evet, onu görüyorum. Yalnızca karanlık mı? Başka bir şey yok mu? Dolaşan ışıklar, yıldızlar, ay. Hayır, hiçbir şey yok. Yalnız karanlık. Bir şeyler hayal et. Karanlığa uyan bir şey. Karanlığın gece gördüğün gökyüzü olduğunu düşün. Onun içinde bir şeyler hayal et. Bir yıldız mı? Evet. Yapamıyorum. Göremiyorum. Peki, görmeye çalışma. O olmaya çalış. Bir yıldız olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek ister miydin? Sinema yıldızı mı? Hayır. Yıldız yıldızı. Gökyüzündeki. Gözlerini kapalı tut. Bir yıldız olmanın nasıl bir şey olduğunu düşün. Kızın yanına yaklaştı. Omzunu öptü. O karanlığın içinde olduğunu, geceleyin gökyüzünde yapayalnız olduğunu hayal et. Çevrende kimse yok. Kendi başınasın, orada öyle parlıyorsun. Bir yıldızın nasıl göz kırpması gerektiğini biliyor musun? Göz kırpmak diyoruz, çünkü öyle yapıyor gibi geliyor bize. Ancak bir yıldız kendini yokladığında bunun göz kırpmak değil, daha çok zonklamak gibi olduğunu bilir. Yıldızlar zonklar, zonklar ve zonklar ve zonklar. Tıpkı böyle. Yıldızlar zonklar ve zonklar ve zonklarlar. Zaman zaman artık zonklamayınca, artık bu işe dayanamayınca gökten düşerler. New York kentindeki siyah kızlar ağlıyorlardı. Erkekleri ise ne sağa bakıyorlardı ne de sola. Dikkatsiz olduklarından ya da dikkatlerini önlerindeki şeyde topladıklarından değil, adam akıllı yüksek topuklarının tepesinde çığlık çığlığa bağıran, gergin saç örgülerine, saçlarını tutan floresanlı taraklara karşı dik durmaya zorlanan, daracık bilücinlerinin ortadan ikiye ayırdığı ağlayan, ağlayan kızları görmek istemediklerinden. Ah, dudakları mora boyalıydı, kaşları da incecik, keyifli birer çizgiydi. Ancak hiçbir şey ağlamalarını kesemiyor, hiçbir şey erkeklerinin sağa ya da sola bakmasını sağlayamıyordu. Erkekler penislerini küçücük iç çamaşırlarında tutuşturuyorlar, gömleklerinin önünü kızların göğüslerini açıyorlardı. Ama sokaklarda parmak uçlarına basarak dosdoğru ileriye bakarak yürüyorlardı. Oğul ne kadar bakındıysa da çocuk göremedi. Hiçbir yerde çocuk yoktu. Kısa boylu insanlar vardı, 12 yaşın altında kişiler de vardı. Ancak onlarda çocuklara özgü saflık, içten gelen gülüşler yoktu. Can havliyle kaçan bizonlar gibi M2 otobüsüne dalıyorlardı. Sanki arkalarındaki okul onları yakalayacak, bir kez daha içine alacaktı. Kent merkezine giden A'ya binene kadar o insanların çocukluklarını, ne yaptıklarını anlayamadı. Onu koyu renkli bezlere sarmışlar, yerin altına gizlice sokmuşlar, trenlere atmışlardı. Metronun vagonları tünellerden pırıl pırıl parlayan mücevherler gibi fırlıyor, çocukluğun ilk ürünleri olduğu belli olan şeylerle hayal, büyü, ego, enerji, nükte ve boya ışıl ışıl parlayan sandıklara geliyor. Her şeyi, bütün oyunları yer altına götürmüşlerdi. Barış ve Üste Çık ve 3 metrelik çocuklar. Teen, P, Kuyruklu Yıldız ve Temel Reis. 59. caddedeki metro durağında bir sıraya oturdu. Çocukluğun önünde görünüp kaybolmasını izledi. Şimdi tek bilmek istediği şey yaşlı insanların nerede olduğuydu. New York'un teresaları, cidyınları neredeydi? Ne metrodaydılar ne de sokaklarda. Belki de hepsi yıkık dökük yerlerde yaşıyorlardı. Erkekler belki de o yüzden öyle yürüyorlardı. Parmaklarının ucuna basarak, ne sağa ne de sola bakarak. Yaşlı insanlar yıkık dökük kulübelerdeydiler. Çocukluklar da yer altında. Ama bütün siyah kızlar otobüslerde, kırmızı elma kuyruklarında, trafik ışıklarında ve Chemical Bankası'nın bankolarının gerisinde neden ağlıyorlardı? Öyle büyük bir acı içinde ağlıyorlardı ki onların Alice Tully Hall'un girişinde açlıktan ölmeye mahkum edildiklerini sanırdınız. Michaels'da açlıktan ölmeye mahkum edildiklerini, CUNY'nin kampüsünde açlıktan ölmeye mahkum edildiklerini, büyük şirketlerin başvuru masalarında açlıktan ölmeye mahkum edildiklerini sanırdınız. Bütün bu ağlamalar oğlun canını çok sıkıyordu. Çünkü sessizce ağlıyorlardı, mor renkli dudak boyaları ve gözler üstündeki ince, keyifli çizgiler bu ağlayışı gizliyordu. Columbus bulvarından aşağı, önce sola sonra sağa bakarak yürürken, bunu size kim yaptı, bu şeyi size kim yaptı diye düşündü. Bulvar aynı zamanda hem siyah hem de erkek olmak kendilerine çok güç gelen, bu yüzden de buna boş veren güzel erkeklerle hınca hınç doluydu. Erkekler testislerini kesmişler, göğüslerini yapıştırmışlardı. Alma Esti'nin düşlediği kocaman perukları kafalarına oturtmuşlar, gözlerine de tüylü kirpikler yapıştırmışlardı. Göz alıcı kalçalarını bir o yana bir bu yana sallıyorlar, ağlayan kızlara, parmak uçlarında yürüyen erkeklere tatlı tatlı gülümsüyorlardı. Yalnızca Hilton'daki fahişeler dingin gözüktüler oğulun yüzüne. Acı çekmiyor gibiydiler. İlk gün biraz televizyon izlemeyi denemişti ama kara yüzlü kara adam rolünde oynayan beyaz yüzlü kara adamlar kendine olan güvenini sarsmışlardı. Renkli televizyonun yarattığı mucize o adamların cildini bile değiştirmişti. Hepsinin üstünü gri bir küf kaplamıştı. Hepsi mutluydular. Gerçekten mutluydular. Böyle olduğunu anlaması için onların gri, renksiz yüzlerine bakmasına hiç gerek yoktu. Televizyondan duyulan kahkahalarının tonu her şeyi söylüyordu. Anımsadığından farklıydı bu kahkahalar. Alaycılık da yoktu, meydan okumada. Gerçek bir keyifte. Şimdi duyduğu, tatmin olmuşların attığı çığlıklardı. Bu sesler onu ürpertti. Oradan ayrılalı ne kadar olmuştu ki? Bunca yıl yüreğinde taşıdığı siyah insanlar bunlarsa kendisi kimdi? Otele yerleştiği gece karşılaştığı sorun, bu yeni insanlara ne kadar yabancılaştığını kanıtlayan bir örnek olmuştu. Üstündeki Hucky Freeman marka giysi kolayca kabul görmüştü resepsiyona yaklaşırken. Jadin'in vermiş olduğu 400 dolarlık tomarı elinde tutuyordu. Resepsiyon memuru sorun olacağı benziyordu. Çünkü hayır, kredi kartıyla ödemeyecekti ve hayır, çek de kesmeyecekti. Nakit, iki gece, nakit. Memurun cevizli turtaya benzeyen ufak yüzünde dosya bir ifade olduğu için oğul onun önündeki kuyrukta beklemeyi yeğlemişti. Şimdi ise oğlanın yakasındaki ad yazılı rozete aşık olduğunu görüyordu. Oğul kendi kendine şaşırmıştı. İnsanları yanlış değerlendirdiği pek az olurdu. Jadin'le olan aşk işinin seziş yeteneğini yok etmiş, yargılama gücünü bozmuş olabileceğini düşündü. Memura doğru eğilerek, "Kardeşim, bu gece eve gitmek istiyor musun?" diye sordu. "Bu kahrolası otel sana ait değil. Ancak şimdi başına gelenin yargılama hatası olmaktan çok bir zamanlar içli dışlı olduğu yepyeni bir insan ırkıyla yüz yüze gelmek olduğunu görüyordu." 19. ayrımın sonu, sayfa 226.